Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hazırsanız artık vermeye, yani elinizden ne kadarı gelirse, başlayalım yayına. Çünkü bundan sonra belli ki düzen böyle devam edecek. Lütfen Periskop izleyicileri aşağıdan 3 noktaya basarak yayını paylaşsınlar. Diğer dostları da çağıralım. Ben de aynı şekilde sosyal medya üzerinden yapayım. Twitter üzerinden çağrımı tekrarlayayım ki diğer dostlar da gelsin. Hep beraber oturalım, konuşalım. Dün akşam yaşadığımız tuhaf olayı. Neden tuhaf olay diyorum? Çünkü dün aslında kendisinden çok böyle acayip büyük tedbirler beklenen, yaptığı toplantının ardından muhtemelen insanlar kısmi sokağa çıkma yasağı artık bütüne evrilecek herhalde ve bundan sonrasında insanlar sokağa çıkmamaya ikna edilmek zorunda kalacak diye bir karar beklerken Türkiye'yi tek başına yöneten kişi dün ciddi ciddi aklımızla dalga geçer gibi, bizimle kafa yapar gibi oturup bir kampanya açıkladı. Bir bağış kampanyasından bahsediyorum. Bir bağış kampanyası. Elbette şunu hatırlayacaksınız. Dün sabah sen de söyledin diyeceksiniz. Sen de söyledin. Hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmak istediği çalışmayı anlattın bize. Bir gece önce Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaptığın konuşmayı da aktararak dedin ki hadi hepimiz için yardım zamanı şimdi. Yalnız unutmamamız gereken bir durum var ortada. Bir tanesi bir belediye, yani kaynaklarını dün zaten size bağış kampanyasını duyuran kişi eliyle sadece alabilen bir kuruluş. Diğeri herkese, hepimize bakmakla mükellef olan kişi. Yanlış anlamayın, bakmakla mükellef olan kişi diyorum. Yani bu bir rica değil. Anayasanın 104. maddesinin kendisine verdiği yetki gereği bunu bir görev olarak üstlenmek zorunda olan kişi. Ve konuşmasının içinde öyle bir yere bağladı ki mevzuyu. Hatta yaklaşmakta olan Ramazan içinde fitre yerine de insanların ihtiyaçları karşılığında da bunu verebilirsiniz diyerek duyurdu. Yani olaya dini bir kılıf bulmak dışında bir çaresi olmadığını o da biliyordu. Çünkü bugün yayının bütünü içinde konuşacağız ki bizim zaten böyle bir şey vermeye şansımız yok. Böyle bir ihtiyaç da yok. Neden? Olmamalı daha doğrusu. Çünkü 20 yıldır tek başına iktidar görevi sürdüren bir parti, o partinin genel başkanının toplumdan tekrar para isteyebilmesi için o topluma bu parayı kazandırmış olması lazım. Ve bütün kaynakların, Allah'tan öyle bir durum yok. Mesela sel gibi, bir tabii afet gibi, bir savaş gibi toplumun bütününün darbe aldığı ve devletin kaynaklarının bütünüyle o yöne yönlendirildikten sonra artık kendi yaşamınızı daha kıt kaynaklarla idame ettireceksiniz denilerek ifade edilmesi gereken bir durum. Oysa şu anda yaşadığımız bu değil. En azından bize son bir aydır anlatılan bu değildi. Bir senedir, hatta 1,5 senedir burada bir şey anlatıyorum. Diyorum ki size, hatta bir işaretle de bütünleştirerek söyledim. Dedim ki para yok. Pek çok troll saldırdı. Hatta aklı başında olduğunu sizin de düşündüğünüz, pek çok insanın da düşünüp yönlendirdiği. Bir grup insan, yazar, çizer de saldırdı. Dediler ki hazinede para yok değil, üst üste açıklanan kaynaklara bak. Mesela iş dünyasının temsilcileri bir salona toplandıktan sonra kendisinden mucize beklediklerini çok derin ifadelerle anlattıkları Hazine ve Maliye Bakanımız önümüzdeki yılı bu yılki sıçramanın ardından muhteşem bir yıl olarak tasvir etmişti. Böyle anlatmıştı bize. Demişti ki her şey çok daha güzel olacak. Zaten güzel oluyor. Ben de ısrarla demiştim ki hiçbir şeyin güzel olduğu falan yok. İnsanları kandırmaktan vazgeçin. Çünkü bizim elimizde durması gereken yedek akçemiz, Merkez Bankası'nın kârı da dahil olmak üzere, hazineye bir delik, dipsiz kovanın içine döküldükçe dökülüyor ve o para çatır çatır olmayacak yerlere harcanıyor. Yandaş bir takım müteahhitlerin kazançları artık arş-ı alaya çıktı. Öyle az buz paradan bahsetmiyoruz. Yüz milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Yüz milyarlarca dolar. Üstelik bu öyle bir kaynak ki bahsettiğimiz. Siz bu kaynağa dahil olsanız da olmasanız da sizin cebinizden çıkıyor. Siz, ben de dahilim aynı gruba. Çünkü hepimizin ikna edilmeye çalışıldığı tek bir cümle var. Tepemizdeki çatının bu olduğu söylendi bize. Hepimiz aynı gemideyiz. Oysa gemiyi sürenlerle gemide kimi güvertesi dışında oturacak yer bulamayan, kimi artık kazan dairesine kadar inmek dışında bir çıkışa sahip olmayan sıradan yurttaşları, bizler geminin yanlış yönetildiğinin farkındayız. Defalarca da söyledik. Kimimiz? Sahip olduğumuz profesyonel meslekler aracılığıyla açıkladık bunu. Arkada diplomanın durduğu gibi. Kimimiz öngörülerimizle anlatmaya çalıştık. Ve dedik ki, mesela bundan 2 yıl önce başlayan büyük operasyonlarla devletin elinde olan cumhuriyetin kıt kaynaklarını çatır çatır dağıtıyorsunuz. Yapmayın bunu. Mesela şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde insanlar bunun karşısına çıktığı zaman liberalizmi bilmemekle, serbest piyasa ekonomisini savunmamakla suçlandı Türkiye'de. Oysa yaşanan bu değildi ki. Hiçbirimizin böyle bir derdi yoktu. Hepimizin temel önceliği bu ülkede yaşayan herkesin iyi bir hayat geçirebilmesi. Yani mesela emekliliğinden sıkıntı duymaması. Düşünce suçlarını falan bir kenara koyuyorum. Onlar bugün konuşulabilecek durumda bile değil. Çünkü sizin düşünce suçu diye tanımladığınız, bu ülkeyi yönetenlerin düşünce suçu diye tanımladığı, mesela kendilerine yandaş olan bir yalakanın dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı, kampanyanın ardından ortaya çıkarak söylediği, kampanyayı sen başlatacaksan, ben yardım edeceksen buna ne gerek var ki demesi, ardından Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra o tweet'i silmesi, bu kadar büyük bir alçaklıktan bahsediyoruz. Çünkü burada asıl olan şey sadece yandaş olup olmamak. Sahi 20 yılınıza bakın. Siz 20 yılın içinde bugünün iktidarına yandaş olmayan, bir şekilde oy vermeyen, bir şekilde onlarla birlikte yürümeyen bir insanın abad olduğunu gördünüz mü? Çok açık yüreklilikle söylüyorum size. Çok açık yüreklilikle. Bugün burada bu yayının içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanlar da var. Hem de sayıları hiç azımsanmayacak ölçüde. Haklarıdır. Anayasanın bize verdiği haktır, güçtür bu. Kimse kimseyi oyundan ötürü eleştiremez. Zaten öğrenemez, soramaz da bunu. Bu bizim hakkımız. Ama o hakkın ardından bugünün iktidarı eğer 20 yıldır devam ediyorsa paralarımız nerede diye sormak da bizim hakkımızdır. Dün fark ettiniz mi? Sosyal medya üzerinden çok tuhaf bir şey yaşandı. İnsanlar taraflısı tarafsızı herkes sordu. Bir dakika ya. Göklerden gelen bir IBAN varsa eğer biz niye devlet yönetenlerin ağzının içine bakıyoruz? Yani sonuçta parayı ben vereceksem neden bu geminin dümeninde ben oturmuyorum? Öyle ya. Hepimiz için açıklanan kaynaklar vardı. Bundan daha bir ay önce bütün büyük devletler, hani biz de onlardan bir tanesiyiz ya, bütün büyük devletler kaynak çalışmalarını tamamladı ve koca koca paralar çıkarttılar ortaya. Eleştirilmek pahasına, ki bu da yapıldı biliyorsunuz. Mesela Fransa'da büyük bir medya gazıyla, büyük bir sosyal baskıyla insanların karşısına çıkartılan bir siyasi figürün, Emmanuel Macron'un göreve geldikten sonra oturup bir basın toplantısıyla açıkladığı 300 milyar euroyu gündeme getirdim burada ve dedim ki ya şunu söyleyebilmektir bir iktidarın yapabileceği tek şey. Hiçbir esnaf dükkanını bu krizin ardından kapatmak zorunda kalmayacak. Kimsenin iflasına izin vermeyeceğim. Sürekli olarak Türkiye'nin ardından iş çevirmekle suçlanan, Türkiye'nin parasına çökmekle suçlanan, Türkiye'yi kıskanmakla suçlanan Almanya'nın lideri ki siyaseti bırakacağını açıkladı. 670 milyar euroluk bir kaynak çıkarttı ortaya ve bunun içinde bırakın bizim bugün ya bu insanlar nasıl yaşayacak dediğimiz berberi, kasabı, manavı, sanatçılar için bile 50 milyar euroluk bir kaynaktan bahsetti. Dedi ki kimse tiyatrosunu, sinema salonunu, oyuncularla ilgili olarak yaptığı çalışmaları, kumpanyalarının faaliyetlerini durdurmayacak. Bizim bunun için kaynağımız var. Yapacağız. Merak etmeyin. Ve biz aynı şeyi istediğimiz zaman bize adres olarak gösterilen şey koronavirüs sağlık kurulu oldu. Eyvallah. Çünkü bütün dünya çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Hatta kimine göre ki çok da yanlış sayılmaz. Yüzyıllardır yaşanan en büyük sağlık felaketini yaşıyor kocaman dünya. Ölü sayısı artık 10 binlerle ifade ediliyor. Birçok ülkede sağlıkta devrim yaptığını söyleyen birçok ülkede aslında hiçbir şey yapılmadığını ortaya çıkartan acayip günlerden geçiyoruz. Ama biz o dönemde insanların ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını düşünürken bunu birebir yapmakla görevli olan bir grup sivil toplum örgütünün, derneğin, kamuya bağlı bir takım kurumların başındaki insanlar dediler ki bir dakika ya. Eğer bu sağlık malzemesi biterse zor duruma düşebiliriz. Kızılay'ın başkanından bahsediyorum. Bundan daha 1,5 ay önce dünyanın pek çok yerinde insanlara yardım etmekle övünen kaynakların çok da sınırlı olmadığını anlatan insan böyle bir sıkıntı yaşandığı anda kenara çekildi ve dedi ki malzeme biterse biteriz. Ama farkında mısınız? İnsanlar zaten son 15 gündür sürekli olarak kimse yoksa biz varız diye ortaya çıkıyor. Dün sabah bu yayını yaparken ilk o cümleyi kurmuşum. Biz bize yeteriz. Evet, burada çıktı o cümle. Biz bize yeteriz ama söylediğimiz şey şuydu bizim. İktidarın tam karşısında duran, senin uyguladığın bütün mali politikalar yanlış kardeşim, hata yapıyorsun diyen ama buna rağmen senden kaynak kullanmayacağım, insanları kendi kentlerine yardım etmeye çağıracağım diye çıkan bir grup belediye başkanı yardım kampanyaları başlattılar. Ve dün itibariyle o kampanyalar, bakın şunu unutmayın, başlarken kampanyaların içinde zaten birikmiş bir miktar vardı. Mesela dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sözlerini anlattım size. Hiçbir şey olmasa yatırımları durdururuz. İki tane park eksik yaparız. Etrafta bir takım düzenlemeleri pas geçeriz. İnsanların karnını doyururuz dedi. Ve biz sanki bunları konuşmamışız gibi dün Türkiye'yi 20 yıldır tek başına yöneten kişi çıkıp dedi ki pamuk eller cebe, öyle bedava hayat yok. İyi ama devlet vatandaşından para istiyorsa teorik olarak en azından öncesinde bu parayı vermiş olması gerekmiyor mu? Bugün 31 Mart. Yeni yılın 2020 yılının 3. ayını bugün dolduruyoruz. Tam 3 ay önce bugün, 3 ay önce bugün Türkiye davullar çalarak asgari ücrette yapılan zammı konuştu. Konuşturdu. İktidar gazetelerinin içinde bu kadar yaptık, hiç de fena olmadı falan diye duyurulan bir asgari ücret zammı. Dün itibariyle Erdoğan'ın anlattıklarının içinde Ramazan öncesi fitrenin bile verilebileceğine ilişkin bir ifade vardı. Yayının başında söyledim. Fitre, insanlar için tanımı aslında yoksulların, yani parası var olan insanın yoksullar adına en azından onun bir gününü, ki bu iki öğün üzerinden hesaplanıyor, Diyanet ki öyle hesaplıyor. Geçen sene itibariyle 24 liraydı günlük. 24 lira. Bakın 2019 yılında bu para belirlenmişken bir insanın 24 liraya iki öğün karnını doyurabileceği ifade edilirken nasıl doyurur? Bilemiyorum, simitçi hesabı da tutmaz ama en azından Diyanet gözümüzü boyamak için böyle şeyler söylüyordu. 24 lira karşılığı fitrenin de verilebileceği söylendi. Devlet sadaka kurumu mudur? Soruyorum size. Devlet eğer vatandaşından daha yoksulsa burada tuhaf bir durum yok mudur sizce de? Bence var. Devlet vatandaşından para isteyemez mi? Devlet vatandaşından yardım ister. Yaşadığı büyük bir felaketin ardından orası için insanların tek yürek olmasını isteyebilir. Büyük bir depremin ardından olabilir. Biz yaşadık 99 depreminden sonra. Ama bugün yaşadığımız şey de devletin kaynağının yetiyor olması lazım. Hem teoride hem pratikte. Devlet insanları yardımlaşmaya çağırırken bunun karşılığında kendisinin de ne yapacağını söyler. Demin anlattım ya, büyük paketler. Hani Almanya'nın açıkladığı 670 milyar euro. Amerika'nın açıkladığı 1 milyar dolar. Kabaca 700 küsür milyar euro. 1 trilyon dolar, özür dilerim. Bu paralar ortaya çıkmışken Türkiye kabaca 15 milyar euroluk bir paket ortaya koydu. Paketin içinde 2 milyon insana biner lira para dağıtılması var. 2 milyon insana biner lira para. Yani 2 milyarı bu. Kalanı küçük ve orta boy işletmelere yapılacak yardımlar. Ne kadarı ne kadar insanı kurtaracak bu tartışılır. Ama unutmayın, biz bu tedbirler ortaya çıktığında ilk duyduğumuz şey insanların ev alırken ödediği kredi matrağının düşürülmesiydi. İkincisi, iç hat uçuş biletlerinde KDV'nin alınmaması. Bunu yapan, yani öngörüsüzlükte bir dünya markası olan bugünün iktidarı şimdi çıkıp para istiyor insanlardan. Ve bunun karşılığında trollerini ortaya salıyor. Sen ağzını açtığın zaman sana vatan haini, şerefsiz, alçak diyenlerin hepsi daha dün sabah belediyelerin açıkladığı yardım kampanyalarına midesi bulanarak bakıyordu. Göstereceğim size yayının ikinci bölümünde. Her şey bir anda değişti. Cumhurbaşkanının 7 maaşıyla katıldığı bu kampanyaya meclis başkanı 5 maaşıyla katıldı mesela. Diyanet İşleri Başkanı bir maaşla benden dedi. Bir dakika, kimin parasıyla neyin hovardalığını yapıyorsunuz? O parayı biz ödüyoruz zaten. Yani eğer benim paramı bana verecekseniz arada bu paranın nasıl kazandığını da anlatmak zorundasınız. Mesela yıllardır ödenen deprem vergilerinin nereye çıktığını söylemek zorundasınız. Mecbursunuz. Sadece bununla kalamazsınız. Bununla yetinme şansınız yok. Mesela Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin nerede olduğunu söylemek zorundasınız. Nerede bu para? İşsizlik fonu diye bir para. Hatırlıyor musunuz? İşsizlik fonu. Adı üzerinde. Yaşanabilecek böyle bir durumda kullanılmak üzere biriktirilen bir paradan bahsediyoruz. Nerede o para? O para bugün kullanılmayacaksa ne gün işe yarayacak söyler misiniz? Yıllarca bakın bu ülke büyük 2001 krizini yaşamışken, yani 17 bankası kapanmışken, milyarlarca dolarlık zarar etmişken ülke, neredeyse bütün finansal sistemi çökmüşken o paraya ellenmedi. O para oluşturuldu, bugüne kadar getirildi. Kimine göre 80 milyar dolar, kimine göre 84 milyar dolar, kimine göre 120 milyar dolar para vardı içinde ya da olması gerekiyor teorik olarak. Ama hepimiz biliyoruz ki öyle bir para yok. Bizim elimizde büyük bir mal varlığı olarak kalan şey sadece bir varlık yönetim şirketi. Onun içinde ülkenin koca koca kurumları var. Aklınıza ne geliyorsa onun içinde duruyor. Ama hangisinin değeri ne kadar hiçbirimiz bilmiyoruz. Hiçbirimiz. Çünkü bunu sorduğunuz zaman vatan hainliğiyle itham ediliyorsunuz. O zaman şimdi tam zamanı. Vatan haini olmayanlar açıklasınlar şimdi. Bizim elimizde ne kaldı? Ülkenin en büyük değerlerinden bir tanesi olan silahlı kuvvetlerin göz bebeği ünitelerden biri tank palet fabrikasını 50 milyon dolar yatırım yapılamayacağı için satan da bu devlet. Geçirdiğimiz şu son 5 sene içinde Türkiye'ye yasa dışı göçmen olarak gelen insanlara 40 milyar dolar harcadığını söyleyen de aynı devlet. Arada bir saçmalık var o zaman. Çünkü bütün bunlar bittikten sonra bize söylenen şey, kusura bakma paramız kalmadı, pamuk eller cebeyse eğer, bunu sormak zorundayız biz. Devlet bu kadar büyük bir şatafat içinde yaşarken bir sene önce hep birlikte Katar emirinin uçağı alınır mı alınmaz mı, biz buna para ödedik mi ödemedik mi diye konuşurken bugün geldiğimiz yerde televizyonlardan insanlar çıkıp hadi bakalım vatandaş olmak öyle kolay değil, vatandaşlık yan gelip yatma yeri değildir, at bakalım elini cebine diyorlarsa eğer bunu sorma hakkımız var. Diyanet İşleri Başkanı bu ülkede son derece lüks bir araca binip bizden bir maaşını ben de veriyorum deyip para istiyorsa eğer bizim bunu sorma hakkımız var. Kimse kusura bakmasın. Ülkenin göz bebeği kuruluşların üzerinden vatandaşların bağışlarıyla, iyi niyetleriyle, kalpten gelen paralarla toplananlar eğer ensar gibi kuruluşlara gitmişse, kaçak yurtlarda ezilmişse, insanlar bu paraları saçma sapan vakıflarda nereye gittiğini bile ucunu bulamayacak haldeyse biz bu parayı sorarız. O kadar basit değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün seçimlerin dışında tutularak mutlaka kazanılması gerekliliğini burada açıklamaya çalıştım geçen yıl bu dönemlerde. Dedim ki dünya bir yana İstanbul bir yana. Çünkü İstanbul rantın merkezi, iktidarı besleyen yer orası. Yandaş kuruluşlara, derneklere, vakıflara, tuhaf tuhaf yerlere 10 milyarlarca dolar para dönüyor İstanbul'dan. Ama dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı elindeki imkanlarla İnsanlara yaşayan, İstanbul'da yaşayan 16 milyon hemşerisine gıda paketleri dağıtabileceğini açıkladı. Ve bunun için de yardım istedi. Lütfen hep beraber dağıtalım diye. Oysa biz çok iyi hatırlıyoruz ki iktidar İstanbul'da devredilmeden bir gün önce 8,5 milyon liralık sadece bir fatura kesildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Sadece reklam için 8,5 milyon lira. Soruyorum size, 8,5 milyon lira kaç cumhurbaşkanı maaşıdır? Kaç Diyanet İşleri Başkanı maaşı çıkar onun içinden? Devletin tepe noktasında çatır çatır para harcanırken, lüks içinde, şatafat içinde yaşanırken, koskoca sarayların sadece elektrik düğmesi açıldığında milyonlarca lirası yanarken bu ülkenin, ne hakla insanlardan para istiyorsunuz siz? Dün yaşadığımız an, 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının, emin olun en unutulmaz anıydı. Dün, en unutulmaz anında üstelik kendi sözleriyle hitap etmek zorunda kaldı Tayyip Erdoğan. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı çıkıp dedi ki zor günde yanınızdayız, 10 milyon lirayla biz katılıyoruz. İnsanlar unutabilir ama unutmasın diye aynı zamanda gazeteciler vardır. Hatırlamak gerekir. 2001'de büyük o kriz yaşandığı zaman anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla başlayan süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yine benzer bir tavır almış, demişti ki bir dakika, biz elimizdeki bütün parayla devlet kağıtları alıyoruz. Devlet tahvili. Yani Yani hazinenin arkasında olduğumuzu gösteriyoruz. Peki bu bağışların hepsinin ötesinde. Bugün iş dünyası gerçekten devleti yönetenlerin arkasında mı, yoksa bir grup iş insanı çarkları dönsün diye bu sistemin devamından yana mı? Sorum son derece açık. Umarım bunun cevabını verebilecek bir insan evladı çıkar. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki burada dönen para bizim paramız. O para yok olduğu için bizim yastık altındaki paralarımız isteniyor şu anda. Kimin yastığının altında para kaldı soruyorum size. İnsanlar evlerinde yaşarken, evden çıkma denilirken, ki bu haklı bir çağrıdır, evlerinden çıkmamaları istenirken hayatlarını nasıl geçireceklerini düşünüyorlar şu anda. Ve deniyor ki fitrede dahil olmak üzere bana ver. Biz geçen hafta boyunca birilerini ikna etmek pahasına tıbbi malzeme eksikliğinden bahsettik. Dedik ki acil yardımda insanların önünde tek kurtarıcı olan sağlık çalışanlarının maskesi yok, eldiveni yok, siperliği yok. Daha iki gün önce bu ülkenin büyük iş insanlarının ellerindeki bütün ekipmanı o tarafa yığarak bunların yapımını üstlendikleri duyuruluyordu. Bunlar konuşuluyordu. Ama aynı dönemde size bir mail okudum burada, hatırlıyor musunuz? Bir acil servis doktoru. Ben hayatım boyunca bu işi istedim. Hep bunu yapmak istedim ben. Bir televizyon dizisinde gördüğüm andan itibaren acil yardım hekimi olmak istedim. Ama ben saati 24 liraya çalışıyorum abi, diyordu orada. Saati 24 liraya. Buna da razıyım. Ama ölmek istemiyorum. Çünkü maskem yok. Çünkü eldivenim yok. Çünkü bir hastanın karşısına çıktığım zaman benim kendimi koruma ihtimalim yok. Kaldı ki ben o virüsü alırsam başkalarına da bulaştıracağım. Devlet kaynaklarını nereye harcar? Ya da daha doğrusu size şöyle sorayım. Bir devlet nereden para kazanır, düşündünüz mü hiç? Devletin kaynakları nelerdir? Üretirse satar, değil mi? Üretir, satar. Bunu hem kendi vatandaşına satar mal ve hizmet olarak, hem yurt dışına satar. Adı ihracattır bunun. Para kazanır devlet. Üretir. Üretimin karşılığında da insanlara, vatandaşlarına, yurttaşlarına refah sunar. Bu siyaset bölümünün üstlenilmesidir. Çünkü bunu yaptığı zaman insanların karşısına çıktığında şunu söyleyebilir. Der ki, bak ben senin için böyle bir düzen oluşturdum. Rahat yaşıyorsun. Yani para kazanıyorsun. Yani insanlar senin hayatına baktığında dünyanın herhangi bir yerinden diyor ki, ulan helal olsun bu adamlar iyi yaşıyor be. Bunun karşılığında sen de bana para vermek zorundasın. Neymiş o para? Adı vergi. Hepimiz çocukluğumuz boyunca büyük kentlerin kent meydanlarında, vergi dairelerinde gördük. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır yazar nal kadar. Doğrudur. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Çünkü bu aynı zamanda devletin birlikte kazandık, bu kazancının sürmesi için bana ondan pay vermelisin deme ihtiyacıdır. Doğrudur. Para böyle döner. Ama biz vergilerimizi ödemişken 24 liraya saati bir acil servis doktoru hayatını herkesin önüne atarken 24 liralık fitreye göz dikmek nedir Allah aşkına? Şimdi size soruyorum. 1,5 senedir burada anlattığım para yok sözü doğru muymuş, değil miymiş? Var mıymış para? Buna gönül rahatlığıyla hayır bizim paramız var diyebilen olursa, kaynağı da açıklarsa çok mutlu olurum. Çünkü hepimiz aynı gemide değiliz diyorlar ya bazıları. Bak burada aynı gemiye binmek zorundayız. Çünkü hiçbirimizin başka bir yeri yok. Bu ülke bizim. Hep birlikte burada yaşayacağız. Bu salgın başladığı ilk günden itibaren ne konuştuk burada? Panik yapmayacağız. Biz bunu atlatırız. Panik yapmayacağız. Ama akılla karşısına çıkmak zorundayız. Dün görüldü ki akılla makılla hiçbir alakası yok olayın. Gerçekten insanların karşısına çıkıp sıkı yönetim ilan etmemenin bir tane gerekçesi var. İnsanları evlerinde tuttuğu zaman devletin onlara ödeyecek parası yok. Yok kardeşim, ötesi yok bu işin. Koskoca insanlar, anlış anlayış insanları, kadınlar, erkekler, bayıldığınız Hazine ve Maliye Bakanı'na lütfen bu soruyu sorar mısınız? Devlet niye yurttaşından para ister ya? Bu sorunun karşılığında vereceğimiz cevap hepimiz için hayati. Çünkü bu şu demek, bundan sonrasında bu kriz öyle ya da böyle geçecek. Bütün bunlar bittikten sonra biz hangi parayla devam edeceğiz? Eğer güvendiğiniz şey, sonuçta biz harcamamızı yaparız, insanlardan da parayı toplar, bundan sonrasında devam ederizse çok yanılıyorsunuz. Çünkü unutmayın, evlerinde kalmak zorunda olan insanlar, ki bu doğrudur, bir şey üretmiyorlar. İnsanlar kapandı, hayatlarını kapattı, herkes evinin içinde yaşıyor şu anda. Ne ürettik ki neyin karşılığında para kazanacağız? Daha düne kadar büyük böbürlenmelerle, büyük yalanlarla insanların karşısına çıkan, IMF'den geldiler, yalvar yakar, 5 milyar dolar istediler, alın lan dedim, yolladım diyen insanlar çıkıp kampanya açıklıyorlar şimdi. Vermeyeydiniz o zaman keşke ya. 5 milyar dolar hiç kötü para değil. Kusura bakmayın. Osmanlı'ya vurduğunuz zaman 30 milyar lira ediyor. Ve sizin açıkladığınız kaynağın iki katından fazla. Keşke vermeseydiniz. Keşke tutsaydınız. Keşke 500 milyon dolara uçak almasaydı bu ülke. Keşke günlüğü 4,5 milyon liradan saray harcaması yapmasaydık hiçbirimiz. İhtiyacımız yoktu ki. Türkiye'nin yıllardır kullandığı bir cumhurbaşkanlığı sarayı vardı Ankara, Çankaya'da. Çok da güzel binler. Evet, çok böyle gösterişli, lüks, şatafatlı bir yer değil. Ama yıllarca sizin harcınızdaki bütün cumhurbaşkanları kullandı orayı. Keşke geçmeseydiniz. Bizim elimizde 3 milyar lira daha kalacaktı. Bu da bilebildiğimiz bölüm. 3 milyar lira. Bilebildiğimiz bu kadar sadece. Bakın, hiçbir işe yaramayan bir teşkilat. Gelip insanlardan sadece para istemeye destek olan, caminin önünde siyaset yapılmasına vesile olan, el tabutta siyasi inanç anlatılırken burası camidir diyemeyen insanlar bir maaş destek atıyorlar. Sayın Diyanet İşleri Başkanı, havanız kimedir ya? Siz maaşınızı biz ödüyoruz. Kimin parasıyla kime zeybeklik yapıyorsunuz? Ve herkes çıkmış şu anda bunun normal bir şey olduğunu kabul etmemizi istiyor. Değil arkadaşlar, bu normal değil. Belediyeler bu kampanyaları yapar. Şahıslar insanlara yardım için aracı olmak üzere böyle kampanyalar yapar. Ama devlet yurttaşından bu anlamda para isteyemez. Eğer isterse gerçekten yokluğunu beyan etmiş olur. Bir yandan büyük böbürlenmelerle insanların karşısına çıkan devlet yöneticileri var. Öte yandan geçen yılın hesabıyla günlük 24 liralık fitre rakamı üzerinden bana para verin diyenler var. Şimdi soruyorum size. Soruyorum. Özellikle bu yayını izleyen herkese soruyorum. Ya kampanyanın adında dün sabah burada kullandığım gibi biz bize yeteriz kardeşim. Biz bunu biliyoruz da size nasıl yeteceğiz biz? Daha ne vereceğiz ki size? Neyimiz var ki neyimizi istiyorsunuz? Üretmeyen bir devlet var ortada. İnşaatla kalkınmaya çalışılan tuhaf bir iktidarın yandaşları var. Müteahhitlerin yaşattığı bir ekonomik sistem var ve parayı halk vermek istiyor. Velev ki size o parayı verdik. Siz şu kriz başladığından beri tek bir cümleyle ortaya çıkmayan, tamam ya bu yılın geçmeyenler üzerinden alacağımız parasından feragat ettik diyen insanları gösterebildiniz mi bize? Hayır. Bir dakika, benim size vereceğim o 24 liralık fitre parasının o heriflere gitmeyeceğinden ben nasıl emin olacağım? Hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Harcarken bana sormadığınız için toplamaya geldiğinde de benden istemeyeceksiniz. Aramızdaki vergi ilişkisi dibine kadar devam edecek. Bir ülkenin dönmesi için o vergiyi kuruşu kuruşuna ödemeye devam edeceğiz hepimiz. Ama siz sadece saltanatınızı devam ettirmek üzere para istiyorsunuz. İnsanların karşısına çıkıp böbürlenmek için istiyorsunuz. Bakın işler ne kadar yolunda demek için. Oysa herkes görüyor ki işler yolunda falan değil. Biz bize yetiyoruz, doğrudur. Biz bir şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. İnsanlar birbirlerine destek oluyorlar. Ama sizi doyuramayacağımızdan eminiz. Artık dün açıklanan o bağış kampanyasıyla görüldü ki sizi doyuramayacağız biz. Çünkü siz bir yandan daha bundan çok fazla değil, 1,5 sene önce görevden aldığınız insanlara harcadıkları paranın kaynağını sormadınız. Koskoca Ankara'da saçma sapan iğrenç dinozor heykelleri, saçma sapan tema parkları için 600 milyon dolar para harcandı. Soruyorum size, nüfusu 83 milyon olan bir ülkede 600 milyon dolar parayla çok şey yapılamaz mıydı? Ama siz onlar harcanırken sormadınız. Onlar da yandaştı çünkü. Bir sürü müteahhit para kazandı onun üzerinden. Saçma sapan çiçekler, ağaçlar, böcekler, dinozorlar geldi. Kaleci heykelleri getirildi mesela. Onlar dikildi şehrin dört bir yanına. Abuk sabuk saat heykelleri dikildi. 5 tane dandik kapı yapıldı. 110 milyon liraya. 110 milyon lira. Kaç cumhurbaşkanı maaşı eder? Kaç Diyanet İşleri Başkanı'nın bir maaşı çıkar söyler misiniz? Yapılırken sormadınız. Şimdi bizden istemeye hakkınız yok. Gerçekten yok. Bu ülkenin sıradan yurttaşının vereceği para yok. Çünkü parası yok. En temel söyleyişiyle. Ve siz şimdi öyle bir açmazdasınız ki bu ülkenin parasını bitirirken hayır deyip yalan söylediğiniz insanların karşısına çıkıp evet paramız yok demek zorunda kaldınız. Dün 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının en tarihi anını yaşadık. Türkiye'yi 20 yıldır tek başına yöneten insan, vatandaştan yaşanan koronavirüs felaketinin ardından bağış kampanyası yoluyla para istedi. Cümle kendi içinde çok saçma, çok sakat ama gerçek. Yaşadığımız her şey gerçek. Ne diyorlardı? Başkaları hayal eder, AK Parti yapar. Yaptınız. Gerçekten. Bunu da yaptınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayatı aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Bugünden de söylüyoruz. Çünkü aynı ülke için farklı hayallerimiz var bizim. Herkes kendi ideolojik görüşü içinde, yetiştirilme tarzı içinde, etnik kökeni, dine inancı ya da inançsızlığı, cinsel yönelimini bunlarla birlikte bu ülke için iyi hayaller kuruyor ve biz onları paylaşıyoruz burada. Evet, küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşabileceğimizi gösteriyoruz 5 yıldır. Çünkü biliyoruz ki eğer korkup birbirimizden uzaklaşırsak ayırmaya çalışan her kimse o kazanacak. Oysa direnmek mümkün. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Ama benim katkım tamamen benim gönüllü katkım olsun diyorsanız eğer, bakın bu yayını desteklemek için uygulayacağınız bir takım yöntemler var. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal'ın yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Bakın orada kırmızı bir tuş var, gördünüz mü? Abone ol yazıyor. Dokunun ona, korkmayın, para istemeyecek sizden. Sadece bir tek mail adresi. Bir de hemen yanında bir zil var, gördünüz mü? Ona da dokunursanız eğer yayınlar başlamadan önce size haber gelecek. Ve bir yeni düğme daha var artık orada. Katıl diye. Eğer isterseniz, arzu ederseniz, o düğmeye dokunarak bu yayına eğer isterseniz küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atarsanız eğer katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt veririm ben size. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bundan sonra değişecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.